Ayrım 18.
Ölüler kentteki önemli ziyaretçiyi bekliyordu. Büyük Ramses ile Kıha. Majestelerini Sakkari'de karşılamak bana büyük bir mutluluk veriyor. Çalışmalarını başarılı bir şekilde yürütüp Tot'un kitabını bulabildin mi? Eski anıtların büyük çoğunluğu restore edildi. Şimdi ufak tefek işlerle uğraşıyoruz. Tot'un kitabına gelince belki de onu sayfa sayfa tamamlamak üzereyim ve bu sayfalardan özellikle birini sana göstermek isterim. Nubya'daki uzun yolculuğun sırasında Tanrı Pıtığ'ın ustabaşıları ile zanaatkarları durmadan çalıştılar. Oğlunun coşkusu Ramses'e sevince boğmuştu. Kıha'yı böylesine mutlu gördüğü enderdi. Geniş Sakkari arazisinde Joserf İmhotep'in piramitleri egemendi. Joser'in piramidi kesme taştan yapılmış basamakları ile gökyüzüne doğru çıkan bir merdiveni andırıyordu. Ama Kıha babasını bu olağanüstü anıta doğru götürmedi. Piramidin kuzey batışına doğru kıvrıla kıvrıla giden bilinmeyen bir yolu izledi. Temelleri devletin büyükleri tarafından tanrılara sunulan yazıtlarla süslenmiş yüksek sütunlu küçük bir tapınak, yeraltına inen bir girişi belirliyordu. Bu girişin çevresinde ellerinde meşaleler bulunan rahipler duruyordu. Kıha, Firavun'un tören peştemalına bir boğa kuyruğu takılmıştır çünkü boğa en üstün güçtür. Bu iki ülkenin efendisinin bütün engelleri aşmasını olanak sağlayan Apis boğasının gücüdür. Apis boğası yeniden doğmak için gökyüzünü kat eden Osiris'in mumyasını sırtında taşımıştır. Apis boğalarının hanedanlığının büyüklüğüne yaraşır bir tapınak yaptırmaya söz vermiştim. Bu eser tamamlandı. Önden ilerleyen meşaleli rahipleri takip eden hükümdar ile büyük oğlu, Apis boğalarının yeraltı tapınağına girdiler. Kuşaklar boyu Tanrı'nın ruhu, doğal gücü kesintiye uğramadan bir boğadan diğerine geçmişti. Bu boğalardan her biri kendileri için yapılmış lahitlerin içinde istirahat ediyordu. İnsanlar gibi mumyalanan Apis boğaları, hükümdarlıklarının hazinesi olan mücevherler, değerli vazolar ve onları her türlü yorgunluktan alıkoymak için öteki dünyada sihirli bir biçimde doğacak olan boğa başlı küçük heykellerle birlikte gömülmüşlerdi. Mimarlar boğaların yer aldığı bölmeleri görkemli koridorlarla birbirine bağlamışlardı. Kıha gerekli açıklamaları yaptı. Apis'in büyük ruhunun Firavun'a ihtiyacı olan gücü vermesi için uzman rahipler her gün bütün boğalara adaklar sunacaklar. Ayrıca duvarları beyaz alçıyla sıvanmış olan odalarında hastaların barındırılacağı bir sanatoryum yaptırdım. Hastalar orada uyku kürü yapacaklar. Başhekim Neferet buna çok sevinecek. Eserin çok muhteşem oğlum. O yüzyıllar boyu var olacak. Dipnot: Fransız Mısır bilimci Mariette 1850 yılında Apis boğalarının Serapium diye anılan tapınağını buldu. Apis sana doğru geliyor majeste. Karanlıkların içinden çıkan dev gibi bir boğa yavaş yavaş Firavun'a doğru ilerledi. Apis barışçı bir hükümdarın tutumunu sergiliyordu. Ramses Abydos da babası Seti'nin onu vahşi bir boğa ile karşı karşıya getirdiği anı hatırladı. Işığın oğlunun yazgısını belirleyen o andan bu yana uzun yıllar geçmişti. Boğa yaklaştı. Ramses hareketsiz durdu. Barış içinde bana gel kardeşim. Ramses pürtüklü diliyle elini yalayan boğanın boynuzuna dokundu. Dışişleri Bakanlığı'nın yüksek rütbeli memurları Ramses'in projesini överek onayladılar ve Mısır ile haddinin koruması altında bulunan bütün prensliklerin de beğendikleri bu dikkate değer girişim için onu kutladılar. Hiç kimse en ufak bir eleştiride bulunmadığı gibi bir öneri de getirmemişti. Ne de olsa büyük Ramses'in düşüncesi kutsal değil miydi? Ameni hükümdarın bürosuna girdiği zaman Ramses'in keyifsiz olduğunu fark etti. Başhekim Neferet'i çağırayım mı majeste? Onun iyileştiremeyeceği bir sıkıntıdan ızdırap çekiyorum. Müsaade et de ne olduğunu bulayım. Sen artık dal kavukluğa dayanamıyorsun. Yakın hükümdarlığımın 39. yılı dolacak. Gevşek ve iki yüzlü saray erkanı, kendiliklerinden düşünecekleri yerde beni göklere çıkarmakla uğraşan saygın kişiler ve ancak benim kararlarımla var olabilen sözde sorumlular iş başındayken sevinebilir miyim? Saray erkanının gerçek mizacını keşfetmek için 60 yaşını geçmen mi gerekiyordu? Bu zayıflık anı sana hiç uymuyor majeste. Ama ben kimim ki böyle konuşuyorum? Tanrılar bana senin yüceliğini ve ileri görüşlülüğünü vermediler. Ama yine de düşüncemi dile getiriyorum. Ramses gülümsedi. Ve Fenike'ye yapacağım resmi ziyareti uygun görmüyorsun. Seramana'ya göre bir suikaste kurban gidebilirsin. Suikast bu bölgedeki bütün yolculuklar için var olan bir tehlike. Şayet benim büyüm etkiliyse neden korkayım? Majestenin projesinden vazgeçmeyeceği kesin olduğuna göre güvenlik düzenini olabildiğince pekiştireceğim. Ama gerçekten Tire gitmen şart mı? Ticaret acentelerimiz bütün sorunları çözecek yeteneğe sahiptir. Benim müdahalemin önemini azımsıyor musun yoksa? Demek gizli bir niyetin var. Zekana her zaman güvenmişimdir Ameni. 47. Urhi Teşup geç kalktı ve kahvaltısını bahçede güneşin altında yaptı. Kahya'ya karım nerede diye sordu. Bayan Tanit'in şehirde görülecek işleri varmış. Hititli bundan pek hoşlanmadı. Tanit neden ona bundan söz etmemişti? Döner dönmez karısını aşıladı. Nereden geliyorsun? Arada bir malın mülkümle ilgilenmem gerekiyor. Kiminle buluştun? Zengin bir vatandaşımla. Adı ne bu adamın? Yoksa kıskandın mı sevgilim? Uri teşip Tanit'i tokatladı. Bana meydan okuyarak eğlenmeye kalkışma. Soru sorduğum zaman adam gibi cevap ver. Sen benim canımı acıttın. Adı ne dedim? Nariş. Mısır'la yaptığı ticareti geliştirmek istiyor ve aynı zamanda Ramses'in yakında Fenike'ye yapacağı yolculuk için arabuluculuk görevini yapıyor. Uri Teşup Fenikeli kadını dudaklarından öptü. Çok heyecan verici bir haber bu benim küçük bıldırcınım. Beni aptalca tahrik etmek yerine bunu hemen söylemen gerekirdi. Bunlar işi bir daha ne zaman göreceksin? Bir anlaşma yaptık ve ben... Onunla çalışmak için bir bahane bul ve ondan Ramses'in yolculuğu hakkında olabildiğince fazla bilgisizdir. Çekiciliğin sayesinde hiçbir zorluk çekmeyeceğine eminim. Tanit karşı çıkmaya kalkıştı ama Uri Teşup hemen onun üzerine uzandı. Birden başı dönen Tanit kendini bırakıverdi. Sevgilisinin arzusuna karşı gelmek olanaksızdı. Elini manikürcü bir kızın bakımına terk eden Tanit Uri Teşup'a bütün şölenler iptal edildi dedi. Sebep neymiş? Apis boğası ölmüş. Yaz süresince hiçbir eğlenceye izin verilmez. Gülünç bir adet. Mısırlılar için değil. Tanit manikürcü kızı gönderdi. Fenikeli kadın burada firavunun gücü söz konusu. Bedeninde Apis'in ruhunu taşıyan boğayı bulması gerek. Aksi takdirde saygınlığı azalır. Ramses'in hiçbir sıkıntısı olmayacak. Görevi o kadar kolay değil. Çünkü hayvanın bir takım kesin özelliklere sahip olması gerekiyor. Neymiş onlar? Apis ibadetinde uzmanlaşmış bir rahibe sormak gerekir. Bizi cenaze törenine davet ettir. Memphis tapınağının içinde ölen ihtiyar Apis boğası temiz salonda ölüm yatağının üzerine konmuştu. Orada tıpkı Osiris gibi muamele görmüş, Ramses'in ve Kıhan'ın katıldığı bir ayinle onurlandırılmıştı. Ölen Apis boğası için yeniden doğma duaları okunmuştu. Mimarların tanrısı Ptah'ın sihirli gücü olan Apis'e görevine yaraşır bir saygıyla davranmak gerekiyordu. Apis mumyalanmışı sona erdikten sonra sağlam bir ahşap kızağın üzerine konmuş ve kral gemisine taşınmıştı. Mumya gemiyle Nil'in karşı tarafına geçirilmiş ve sonra Sakkare mezarlığı ve boğaların yeraltı mezarlığı istikametinde bir tören alayı düzenlenmişti. Ramses altın konutunda yeniden doğan boğanın ağzını, gözlerini ve kulaklarını açmıştı. Ne Uri Teşup'un ne de Tanit'in bu gizemli dinsel törenlere katılmalarına izin verilmişti. Ama onlar bilgisini gösterme hevesinde olan geveze bir rahibi konuşturmayı başardılar. Bir boğanın Apis olabilmesi için siyah tüylerinin üzerinde beyaz lekeler bulunması gerekir. Alnında üçgen biçiminde, göğsünde ve yan tarafında da hilal biçiminde. Ayrıca kuyruğunun tüyleri de sıralı olarak siyah ve beyaz halkalardan oluşmalıdır. Hititli, birçok hayvanda bu işaretler bulunmaz mı diye sordu. Hayır, tanrıların bu biçimde yarattığı tek bir boğa vardır. Ya firavun onu bulamayacak olursa? Bütün gücünü kaybeder, ülkenin üzerine birçok felaket çullanır. Ama Ramses görevini kusursuz yapacaktır. Hepimiz buna inanıyoruz. Uri Teşup ile Tanit uzaklaştılar. Hititli, şayet bu hayvan varsa dedi, onu Ramses'ten önce bulup öldürelim. Ameni'nin yüzünde endişeli ve yorgun bir ifade vardı. Nasıl yorgun olmazdı ki? Bizzat Ramses bile arkadaşını aşırı çalışma temposunu azaltmaya ikna edememişti. Birçok güzel haber var Majeste. Örneğin, kötüsünden başla Ameni. Bundan nasıl haberiniz oldu? Duygularını gizlemeyi hiçbir zaman başaramamışsındır. Nasıl istersen, İmparator Hattuşil bir mektup yazmış. Diplomatlarımız düzenli bir biçimde mektuplaşıyorlar. Bunun neresi anormal? Kardeşin sana yazıyor çünkü Mathor ona layık gördüğün yaşam koşullarından şikayetçi olmuş. Hattuşil buna şaşırmış, açıklama istiyor. Ramses'in bakışı alevler saçtı. Ameni konuşmasına devam etti. Bu kadın hiç kuşkusuz babasının öfkesini tahrik etmek ve iki halk arasına nifak sokmak için senin aleyhinde iftiralarda bulundu. Kardeşim Hattuşil'e uygun bir yanıt verelim. Aşağı tarafından yazılmış yazılardan esinlenerek Hat İmparatorunu yatıştıracağını umduğum bir mektup hazırladım. Ameni birçok defa kazınıp silinmekten eskimiş bir tablet üzerine yazdığı müsveddeyi gösterdi. Ramses, güzel bir diplomatik üslup diyerek beğenisini belirtti. Durmadan ilerliyorsun. Bu mektubu son düzeltmeleri yapması için yazısı güzel bir katibe emanet edebilir miyim? Hayır Ameni. Ama neden? Çünkü yanıtı ben yazacağım. Beni bağışla Majeste ama korkarım. Gerçekten mi korkuyorsun? Hattuşil'e kızının büyük kraliçe görevini yerine getirecek yetenekte olmadığını, bundan sonra sadece parlak bir inziva hayatı süreceğini ve resmi törenler sırasında kraliçe sıfatıyla Meritamon'un yanımda olacağını açıklamakla yetineceğim. Ameni'nin yüzü her zamankinden daha solgundu. Hattuşil belki senin kardeşindir ama aynı zamanda çok alıngan bir hükümdardır. Böylesine sert bir yanıt bundan daha hafif olmayacak bir tepki tehlikesini taşıyor. Hiç kimse gerçeği saklama hakkına sahip değildir. Majeste, sen acele işlerinin başına dön Ameni. Benim mektubum yarın haddinin yolunu tutacak. Uri Teşup eş seçiminde çok isabetli davranmıştı. Tanit güzel, şehvetli, sevgi dolu, itibarlı ve zengin ama çok zengin bir kadındı. Onun serveti sayesinde titli, siyah tüylerinin üzerinde beyaz lekeler bulunan ergen boğaları bulmasına yardımcı olacak çok sayıda adam tutmuştu. Uri Teşup, Ramses'ten önce araştırmaya başlamakla bir avantaj elde ettiğini düşünüyor ve bundan yararlanmayı umuyordu. Resmi olarak görünen Fenikeli kadının hayvan yetiştiriciliğine soyunduğu ve bu amaçla iyi damızlıklar aradığıydı. Bu kılıf içinde sürdürülen araştırmaya Pir Ramses'in çevresinden başlandı. Sonra başkent ile Memphis arasındaki eyaletlere yayıldı. Uri Teşup, hükümdarın ekonomik politikasını uygulamakla yükümlü çifte beyaz evin memurlarıyla sarayda görüşüp eve dönen Tanit'e Ramses ne yapıyor diye sordu. Zamanının önemli bölümünü Kaha ile birlikte geçiriyor. Baba oğul yeni Apis'in başa geçirilmesi için eski bir duayı yeniden kaleme aldılar. Şu lanet boğa bulundu mu? Onun kimliğini saptamak sadece Firavun'a aittir. Bu durumda neden harekete geçmiyor? Yaz dönemi bitmedi de ondan. Şayet yeni Apis'in leşini yeraltı tapınağının girişinin önüne koyabilirsek Ramses'in şanı 5 paralık olur. Kahya'mın sana bir mesajı var. Çabuk ver onu bana. Uri Teşup, Tanit'in ellerinden bir kireç parçasını çekip aldı. Simsar'ın birine göre istenen efsafı uygun bir boğa Memphis'in kuzeyindeki küçük bir köyde bulunmuştu. Boğanın sahibi pek aşırı bir fiyat istiyordu. Uri Teşup, hemen yola çıkıyorum dedi. 48. Güneşli bir öğleden sonra bütün köy uyukluyordu. Kuyunun yanındaki palmiye ağaçlarının altında iki kız çocuğu bebekleriyle oynuyorlardı. Biraz ileride bulunan anneleri hasır sepetleri tamir ediyordu. Uri Teşup'un atı bu sessiz dünyanın içine girdiği zaman korkuya kapılan iki kız çocuğu, uzun saçlı süvarinin görünüşündeki öfkeden kendisi dürken annelerinin yanına sığındılar. ''Söyle bana kadın, güçlü siyah boğanın sahibi nerede?'' Çocuklarına sarılan kadın geriledi. ''Konuş, yoksa yumruğu yersin.'' Köyün güney çıkışındaki bir çiftlikteki ağıldı. At belirtilen yöne doğru fırladı. Birkaç dakika dört nala gittikten sonra Uri Teşup ağılı fark etti. Siyah tüylü, beyaz benekli çok güzel bir boğa durduğu yerde geviş getiriyordu. Hititli atından indi ve boğayı yakından inceledi. Bu hayvan Apis boğasının bütün belirgin işaretlerini taşıyordu. Uri Teşup, tarım işçilerinin otları yerleştirdikleri çiftliğin ana yapısına doğru koştu. ''Patron nerede?'' ''Çardağın altında.'' Uri Teşup amacına erişiyordu. Hiç pazarlık etmeden adamın isteyeceği parayı ödeyecekti. Bir hasırın üzerine uzanmış olan patron gözlerini açtı. ''Yolculuğun iyi geçti mi?'' Hititli olduğu yerde dondu. Sen... Seraman'a uzandığı yerden doğrulunca dev gövdesi ortaya çıktı. Şimdi de hayvan yetiştiriciliğine mi soyundun Uri Teşup? Mükemmel bir fikir. Bu Mısır'ın en önemli işlerinden biridir. Ama sen... Bu çiftliğin sahibi mi? Elbette sahibiyim. Ramses'in cömertliği sayesinde güzel bir mülke sahip oldun. Burada sakin bir ihtiyarlık geçireceğim. Sen de benim güzel boğama sahip olmayı arzu etmiyor musun? Hayır, yanılıyorsun. Ben... Senin dört döndüğünü görünce kralın özel sekreterinin aklına eğlendirici bir fikir geldi. Bu hayvanın tüylerinin üzerine Apis boğasının belirgin özelliklerini boyamak. Bu ufak şaka aramızda kalacak değil mi? Yaz dönemi yakında sona erecekti ve ayin görevlileri endişelenmeye başlamışlardı. Neden kral yeni bir Apis'in aranmasına başlamıyordu? Ramses birçok kez mumyalı boğaların yeraltı tapınağını ziyaret etmiş ve Apis'in yeniden doğmasını sağlamak için kullanılan birinci hanedanlık dönemi duaları üzerinde günlerce çalışmıştı. Şu anda ise Ptah Tapınağı'nın başrahibi olduğunu dinliyordu. Kaha tıpkı dağların içinde ya da arı kovanlarında olduğu gibi gökte de iş başında olan mimarların tanrısı Ptah'ın sürekli eyleminden söz ediyordu. Ptah'ın yaratıcı kelamı insan yüreğinin içinde kendini gösteriyor ve sonra sözle dile geliyordu. Çünkü her canlı düşünce doğru ve güzel bir biçim içinde ortaya çıkmak zorundaydı. Kaha yaz döneminin bitimine bir hafta kaldığı için endişesini gizleyemiyordu. Majeste, yaz, biliyorum oğlum. Ölen Apis'in yerini alacak boğa mevcut, endişelenme. Şayet buradan uzaktaysa yolculuk zaman alacaktır. Bu gece yeraltı tapınağında uyuyacağım. Tanrılardan ve Nefertari'den bana yol göstermelerini isteyeceğim. Kral akşam olurken Apis boğalarının hanedanlığı ile yalnız kaldı. Her birini adlarıyla tanıyordu ve onları birbirine bağlayan biricik ruha seslendi. Rahip hücrelerinden birinin mütevazı yatağına uzanan Ramses düşüncelerini uykuya emanet etti. Bu uyku sadece bedeninin ve 5 duyusunun dinlenmesi için değildi. Aynı zamanda yorulmak bilmez bir kuşun uçuşu gibi yolculuk yapabilecek bir rüyaya da olanak sağlayacaktı. Sanki birden kanatlanmış gibi kral yeryüzünü terk etti, gökyüzüne yükseldi ve gördü. Yukarı ve aşağı Mısır'ı, eyaletleri, kentleri, köyleri, büyük ve küçük tapınakları, Nili ve sulama kanallarını, çölü ve ekilmiş arazileri gördü. Güçlü kuzey rüzgarı iki beyaz yelken olan gemiyi Abidos yönünde itiyordu. Geminin provasında duran Ramses ırmak boyunca ülkesini seyrediyordu. Bu onun için hiçbir zaman bıkmayacağı bir zevkti. Kıha ayincilere ve saraya Apis boğasını bulmak ve Sakkari'ye getirmek için babasıyla gideceğini yumuşak fakat otoriter bir ifadeyle söylemişti. Başrahip bir başarısızlığın dramatik sonuçlarını bildiği için böyle bir olasılığı düşünmek bile istemiyordu. Hükümdara geldik dedi. Bu yolculuk bana çok kısa geldi. İnsanı bunca güzellik sarınca zaman yok oluyor. Abidos'un tüm rahipleri kralı iskelede karşıladı. Başrahip Kıha'yı selamladı. Majesteleri Osiris törenleri için mi geldiler? Kıha hayır diye yanıt verdi. Ramses yeni Apis boğasının burada olduğunu inanıyor. Böyle bir şey olsaydı majestelerine haber verirdik. Peki bu bilgiyi nereden almışlar? Bunu yalnız kendileri bilir. Abidos başrahip üzülmüştü. Babanızı ikna etmeye çalıştınız mı? O Ramses'tir. Herkes hükümdarın civardaki kırları dikkatle inceleyeceğini düşünüyordu. Ama o hiç tereddüt etmeden çöle birinci hanedan firavunlarının mezarlarına doğru yürüdü. Bu firavunların mumyaları Sakkari'de dinleniyor, aydınlık varlıkları ise Abidos'ta yaşıyordu. Ilgın ağaçları onların mezarlarını gölgeliyordu. Ramses onu ağaçların altında gördü. Muhteşem bir siyah boğa kendisine doğru gelen adama bakmak için başını kaldırdı. Bu sahne firavunun Apis boğalarının arasında gördüğü rüyadakiyle aynıydı. Dört ayaklı hayvanın saldırgan bir hali yoktu. Sanki uzun bir ayrılıktan sonra eski bir dostuna kavuşmuş gibi duruyordu. Hayvanın alnında beyaz bir üçgen, göğsünde ve böğründe beyaz bir hilal vardı. Kuyruğunun tüyleri birbiri ardına siyah ve beyaz lekeliydi. Gel Apis, seni konutuna götüreceğim. Kral gemisi Memphis'in limanının rıhtımına yanaştığında bütün kent çoktan bayram etmeye başlamıştı bile. Pir Ramses'in ulu kişileri gücüyle firavunun daha uzun yıllar hükümdarlık etmesine olanak sağlayacak yeni Apis'i görmek için başkentten ayrılıp buraya gelmişlerdi. Ameni bile oradaydı. Amon'un bu yolculuğu yapma sebebi şenliklere katılma arzusu değil, kötü haberleri getirme zorunluluğuydu. Yan yana duran boğa ile kral büyük bir tezahürat altında gemiden indiler ve Ptah tapınağına doğru ilerlediler. Apis bundan sonra tapınağın yakınındaki geniş bir alanda birbirinden güzel ineklerin arasında yaşayacaktı. Alanın kapısının önünde geleneksel bir ayin düzenlendi. Herkes tarafından tanınan dürüst ve soylu bir kadın boğanın karşısında durdu. Eteklerini belinin üzerine kaldırdı ve cinsel organını açığa çıkardı. Böylece Hator rahibesi kalabalığın gülüşleri arasında dölleyici boğayı selamladı. Bu boğa tanrıçanın mukaddes hayvanları olan inekleri dölleyecek ve Apislerin soyunu güven altına alacaktı. Seyircilerin ön sırasında olan Urhiteshuk nereye bakacağını bilemiyordu. Bu tuhaf sahne seyircilerin kahkahalarına gülerek katılan ve hiçbir utanma duygusu olmayan bu kadın, hiçbir duygu ifade etmeden duran bu boğa ve Ramses'e adeta tapan bu halk. Yıkılmaz görünen bu Ramses'i. Başka bir kimse olsa çoktan vazgeçmişti. Ama o Urhiteshuk bir Hititliydi ve bir savaş komutanıydı. Ramses onun elinden tahtını çalmıştı. Eskiden fetihler yapan ve zaferler kazanan Hitit ulusunu dünkü düşmanının önünde boynu bükük bir korkaklar ve değersizler yığını haline getiren Ramses'i asla bağışlamayacaktı. Tapınağın büyük çifte kapısı kapandı. Halk firavun tarafından verilen şölende dans eder, şarkı söyler, yemek yer ve içkilerini içerken Ramses, Kaha ve bir ayinciler kurulu yeni Apis'in başa geçme ayinini yapıyorlardı. Bu ayin boğanın ölümü yenen ve yeniden doğan tanrı Osiris'in mumyasını sırtında taşıyarak yaptığı koşuyla bitiyordu. Ameni homurdanarak bu tür yolculukları nesi sevilir dedi. Bu arada masanın üzerinde bir sürü dert ve acil işlem birikmiştir. Ramses yerini terk ettiğine göre önemli bir nedenin olmalı dedi. Beni yine bir şenlik dönemini alt üst etmekle suçlayacaksın. Daha önce sana böyle bir sitemde bulundun mu? Kralın sandalet taşıyıcısı anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı. Sonra İmparator Hattuşil hayret edilecek bir çabuklukla yanıt verdi dedi. Öfkesini anlamak için satırlar arasını okumak yeter. Senin davranışını tasvip etmiyor. Tehditleri de pek üstü kapalı değil. Ramses uzun süre sessiz kaldı. Madem ki benim kanıtlarım onu ikna etmedi, biz de farklı bir strateji uygularız. Yeni bir papürüs ile en iyi fırçanı al Ameni. Tekliflerim kardeşim Hattuşil'i şaşkına çevirecek. 49. Tanit Urhiteshuk'a görüşmeler sona erdi dedi. Tüccar Nariş belediye başkanı ve yerel sorumlularla birlikte Ramses'i karşılamak için Tire gitti. Hititli yanından hiç ayırmadığı hançeri sıktı. Daha fazla gizli bilgi elde edemedin mi? Gideceği yol gizli değil. Hükümdara Mısır ordusunun komutanı olan oğlu Meren Pıta seçkin iki alayla eşlik edecek. Onlara karşı yapılacak herhangi bir saldırı başarısızlığa uğramaya mahkum. Urhiteshuk çılgına dönmüştü. Malfi'nin bu büyüklükte bir savaşa girecek kadar adamı yoktu. Fenikeli kadın yine de tuhaf bir durum var dedi. Çifte beyaz evin yüksek rütbeli memurları sanki firavun ekonomik sorunlarla ilgilenmiyormuş gibi hiçbir istekte bulunmadılar. Oysa ortada anlaşmazlık konusu olan bazı noktalar var. Böyle sorunları sessizce geçiştirmek Mısır'ın adeti değildir. Sen bundan ne anlam çıkarıyorsun? Ramses yolculuğunun asıl amacını gizliyor. Urhi Teşup şaşırıp kalmıştı. Muhtemelen haklısın. Öyleyse onu öğrenmeye çalış. Nasıl? Saraya git. Saray erkanının ağzından laf almaya çalış. Belgeleri çal. Ne bileyim ben. Ne gerekiyorsa onu yap Tanit. Ama sevgilim, benimle tartışma. Öğrenmek zorundasın. Geniş ve güvenli yol Karmel Dağı'nın eteklerini izliyor ve tatlı bir meyille denize doğru iniyordu. Deniz. Mısırlı askerlerin birçoğu için bu ucu bucağı olmayan inanılmaz su ovası garip bir görüntüydü. Yaşlı askerler gençleri uyarıyorlardı. Ayağını köpüklü sulara sokmanın hiçbir tehlikesi yoksa da açıklara doğru yüzülmemesi gerekiyordu. Buna uymayanlar kötülük perisi tarafından suların dibine çekilme cezasına çarptırılırdı. Ramses ordusunun başında Merenk Ptah ve Keşif kıtasının hemen arkasında gidiyordu. Kralın küçük oğlu yolculuk boyunca sürekli olarak güvenlik önlemlerini kontrol ediyordu. Hükümdar ise hiçbir endişe belirtisi göstermiyordu. Ramses Merenk Ptah, şayet hükümdarlık edecek olursan dedi, düzgün aralıklarla prenslikleri ziyarete gitmeyi ihmal etme. Şayet kardeşin Kaha hükümdar olursa ona bunu hatırlat. Firavun uzun süre görünmez uzakta kalırsa isyanlar ülkenin uyumunu bozar. Ama Firavun yakın olursa bütün yürekler yatışır. Yaşlı askerlerin rahatlatıcı sözlerine rağmen genç askerler huzursuzdu. Birbiri ardına gelen dalgalar denize doğru uzanan kayaları dövdükçe hepsinin gözünde Nil kıyıları tüter oldu. Kırlar onlara daha az ürkütücü görünüyordu. Ekili tarlalar, meyve bahçeleri ve zeytinlikler bölgenin tarımsal zenginliğinin kanıtıydı. Ama eski Tir kenti açık denize bakıyordu. Dar bir körfez, bir düşman filosunun saldırısına karşı aşılmaz bir engel oluşturuyordu. Yeni Tir kenti ise pek derin olmayan kanallarla birbirinden ayrılan üç adacığın üzerine kurulmuştu. Bu kanallar boyunca kalafat yerleri vardı. Tirliler Firavun'la askerlerini gözetleme kulelerinden seyrediyorlardı. Nariş'in başında olduğu bir delege topluluğu Mısır'ın efendisini karşıladı. Selamlaşmalar pek sıcak oldu ve Nariş büyük bir coşkuyla Ramses'e kentin sokaklarında rehberlik etti. Merenk Ptah'ın gözü bir tehlikenin çıkabileceği çatıların tepelerinden bir an bile ayrılmadı. Tir ticaretle uğraşan bir kentti. Burada cam eşyalar, altın ve gümüş vazolar, lal rengine boyanmış kumaşlar ve liman yoluyla transit geçen daha bir sürü eşya satılıyordu. 4 ya da 5 katlı evler bitişik nizamda dizilmişti. Nariş'in çok yakın dostu olan belediye başkanı, Ramses için kral konut olarak kendi lüks villasını hazırlamıştı. Kentin en uç bölümü üzerine inşa edilmiş olan villa denize bakıyordu. Şekli terası harikulade güzeldi. Firavun'un yerini yadırgamaması için geniş ev baştan aşağı Mısır stili eşyayla yeniden döşenmişti. Nariş, umarım memnun kalırsınız majeste dedi. Sizin ziyaretiniz bizim için büyük bir onur. Bu akşamdan onur konu olacağınız şölen, yıllıklarımızı unutulmayacak bir olay olarak kayıtlara geçecek. Mısır'la olan ticaret ilişkilerimizin daha da artacağını umut edebilir miyiz? Buna karşı değilim ama bir koşulum var. Kârımızı biraz azaltalım. Ben de bunu bekliyordum. Biz bu koşula karşı değiliz. Yeter ki alışverişimizi artırarak aradaki açığı kapatalım. Ben başka bir koşulu düşünüyordum.